Ayrım 8. Tanrı Nil kıyısında öldü. Naval Al-Sadavi. Sayfa 75. Zakeya yanında Zeynep ile kulübesinin tozlu eşiğinde oturuyordu. İkisi de suskunluğa gömülmüş, öfkeyle ve meydan okuyarak sokağa bakıyorlardı. Karşılarında demir parmaklıklarıyla büyük kapı yükseliyordu. Sanki kimsenin girmesine izin vermiyor, kıyının ve akıp giden suyun üzerine kapanıyordu. Arada bir açılıp ardında birkaç adam, ağır ve düzenli adımlarla sokağa çıkan uzun boylu, geniş omuzlu muhtara yol verirdi. Muhtarın mavi gözleri kibirle dümdüz bakardı. Hiç yere bakmaz, Zakeya ile Zeynep'in kulübelerinin önünde ağızlarını açmadan oturuşlarını ve düşünceli düşünceli önlerine bakışlarını hiç görmezdi. Zakeya'nın elleri kucağında, bol siyah gala beyazının üzerindeydi. Bunlar çatlak derili, nasırlı, iri ellerdi ve avuçlarında tarlayı bellerken sıkıca kavradığı çapanın izi açıkça görülürdü. Tırnaklarının çevresi kapkaraydı, gübre ve yaş toprak kokarlardı. Arada bir ellerini kaldırarak başını tutuyor, yapış yapış terini siliyor ya da bir sivrisineği kovalıyordu. Zeynep yanında oturuyor, ya tahıl eliyor ya da gübre ve samanı yoğurarak somun tezekler yapıyordu. Bazen ayağa kalkıp su testisini başına koyarak nehre gidiyordu. Uzun boylu ve inceydi. İri kara gözleri dümdüz ileri bakar, ne gelip geçeni ne de kulübeleri, dükkanları veya ahırları görürdü. Gülümsemezdi ve köyün diğer kadınlarının tersine kimseye selam vermezdi. Hacı İsmail'in dükkanının önünden geçerken adımlarını hızlandırıyordu. O mavi gözler sırtını alazlayacakmış gibi geliyordu ona. Bakışları keskin ve acımasızdı. Onu soyuyor ve güzel bacaklarını, bedeninin yuvarlak hatlarını, gergin uyluklarını ve dolgun karnını, pırıl pırıl cildini, ince belini ve uzun ince sırtını hazla seyrediyordu. Kız yüzünü ve göğsünü örtüsünün altına gizliyordu. Ancak sevecenlikten yoksun, huzursuz, keskin bakışlar o bayırı tırmanırken ya da aşağı inerken giysisini delip geçiyor, sırtında ve her adımda sallanan dik göğüslerinde dolanıyordu. Kız bakışlarını karşıya dikip yanakları kızararak hızla ilerliyor, dolgun dudakları titriyor ve kıvrak bedeni adeta süzülüyordu. Eve geldiğinde su testisini yere koydu ve hala soluk soluğa Zakeya halasının yanına oturdu. Kalbi hızla çarpıyor, göğsü kalkıp iniyordu ve alnı terden sırılsıklam olmuştu. Zakeya bir süre hiçbir şey söylemeden ona baktı, sonra alçak, yorgun bir sesle sordu. "Bir derdin mi var evladım?" Ancak Zeynep yanıt vermedi ve Zakeya her zamanki sızlanmasına başlayana dek yeniden suskunluğa gömüldü. "Ah, nerelerdesin Celal oğlum? Sağ mısın yoksa öldün mü? Ah Allah'ım, öldüğünü bilsem kalbim nihayet huzura kavuşacak. Ve şimdi de Kafravi'yi alıp götürdüler. Geri döner mi, dönmez mi bilinmez. Ah Allah'ım, Celal ve Nefisa yetmedi mi? Elimden bir de Kafravi'yi almasan olmaz mıydı? Hepsi gitti, ev bomboş. Zeynep henüz çok genç, bense yaşlandım. Mandaya kim bakacak, hasadı kim yapacak?" Zeynep örtüsüyle terini kuruladı ve "Ben artık büyüdüm ve babam geri dönene kadar mandaya da bakarım, hasadı da yaparım, evle ve diğer şeylerle de ilgilenirim. Çünkü babam geri dönecek, Celal ve Nefisa da," dedi. "Giden asla geri dönmez çocuğum. Allah ne büyük sıkıntı içinde olduğumuzu biliyor ve bizi yalnız bırakmayacaktır." Zakeya kendi kendine konuşur gibiydi. "Hiçbiri geri gelmeyecek. Giden geri gelmez. Kafravi de geri dönmeyecek. Göreceksin, babam geri dönecek," dedi Zeynep sert sert. "Onlara kimseyi öldürmediğini söyleyecek ve ona inanacaklar. Babamın iyi bir insan olduğunu ve asla birini öldürmeyeceğini herkes bilir." Yaşlı kadın içini çekti. "Buradakiler onu tanır ama orada onu kimse tanımıyor. Celal burada olsaydı onunla birlikte giderdi. O oradaki insanları tanır ve ona yardım edebilirdi. Allah yardımcısı olsun. Ama Celal burada değil. O her zaman herkese yardımcı olurdu. Yabancılara bile ve amcasına da yardım edebilirdi. Evladım, Allah tek başına yetmez. Zeynep iri kara gözlerini fal taşı gibi açarak ona şaşkın şaşkın baktı. Her şeye kadir Allah bize acır. Allah büyüktür ve herkese yardım eder. Hala neden kalkıp abdestini alıp yardım etmesi için Allah'a yalvarmıyorsun? Zakeya ellerini kaldırarak karşı çıktı. Allah'a ibadet etmeyi ve yardım etmesi için yakarmayı hiç bırakmadım. Ama her geçen gün sefaletimiz ve acımız artıyor. Sesi öfkeli değildi. Sakin ve ulaşılmaz görünüyordu. Zeynep şaşırdı. Halasının gözlerinde garip bir ifade vardı. Tüyleri diken diken oldu ve sırtından aşağı buz gibi bir ürperti indi. Zakeya'nın elini tutarken elleri titriyordu. "Neyin var hala?" diye sordu kaygıyla. "Elin buz gibi." Zakeya yanıt vermedi. Gözlerini ayırmadan önüne bakıp duruyordu. Omuzunu tutarken Zeynep'in eli hala titriyordu. "Neyin var hala, söylesene, neyin var?" diye yalvardı. Ama Zakeya susuyor ve hiç kımıldamıyordu. Kız dehşet içinde ellerini yüzüne kapadı ve haykırdı. "Zakeya hala, aman Allah'ım, Zakeya halama ne oldu böyle?" Avlu bir anda karaltılarla doldu. Kulübenin tozlu eşiğine yığıldılar. Avluyu ve sokağa doldurdular ve Zakeya ile gözlerini diktiği büyük demir kapı arasına girdiler. Zakeya'ya birden yüzü koyun yerdeymiş gibi geldi. Koyu renk demir parmaklıkların üzerine doğru geldiğini görüyordu. Her an kendisini çiğneyecek uzun demir bacaklar gibi giderek yaklaşıyorlardı. Dudaklarındaki tozu yaladı ve annesinin duyup kendisini mandanın uzun bacakları altından hemen çıkarması için var gücüyle bağırdı. Ve annesi manda onu ezmeden tam zamanında yetişti. Bu garip düşü sık sık görürdü. Kimi gecelerde düşünde bir dağda durduğunu görürdü. Buradan birden bir nehre düşer ve dibe çökmeye başlardı. Ancak yüzme bilmemesine karşın olağanca gücüyle yüzer ve kıyıya ulaşırdı. Kıyıya çıkar çıkmaz karşısına yüksek bir demir kapı dikilirdi. Bir şiltenin üzerinde kocası Abdelmoneim ile oğlu Celal'in arasında yatıyordu. Soluk seslerini duydu ve gözlerini açtı. Kafesli pencerenin ardında bir adam gördü. Dana başı, paçası ve işkembesiyle dolu bir el arabasını itiyordu. Arabadan yere kan damlıyordu. Yabancı gözlerini üzerine dikmiş ona doğru geliyordu. Uzun kolunu uzatıp halhalını çekip almak istedi. Tam yanına geldiğinde Om Saber ile göz gözeydi. Kadın üzerine eğildi ve uyluklarını ayırdı. Bir jilet çıkararak boğazını kesmek istedi. Zakeya bağırmak istedi ama sesi çıkmadı. Sonra kaçmak istedi. Ancak ayakları olduğu yere çakılmış gibiydi. Başını çevirdi ve yanında uyuyan oğlu Celal'i gördü. Ona sarılmak istedi ama o giderek uzaklaşıyordu. O anda diğer yandan bir el kendisine uzandı, döndü ve uyuyan kocasını gördü. Kocası birden ayağa kalktı ve başına göğsüne vurmaya başladı. Sonra bir çocuk taşıdığı karnını tekmeledi. Yeniden bağırmak istedi ama yine sesi çıkmadı. Sonra kocası ona iyice yaklaştı, üzerinden galebeyayı çekip çıkardı ve o çırılçıplak kaldı. Kocasının parmakları göğüslerine uzandı, karnına ve uyluklarının arasına kaydı. Tüm ağırlığıyla üzerine çöktü ve ona öylesine sıkı sarıldı ki altlarındaki yer sarsılmaya başladı. Gözlerini açtığında kocası Abdelmoneim'in yüzü kaybolmuştu. Onun yerine karşısında kardeşi Kafravi'nin yüzü vardı. Olağanca gücüyle bağırdı ama kimse onu duymuyor gibiydi. Kafravi yüzünü şilteye gömdü ve acı acı ağladı. Zakeya kolunu uzattı ve onun yüzünü kaldırdığında karşısında oğlu Celal vardı. Eliyle gözlerindeki yaşı sildi. Odanın bir köşesinde demir bir ayak üzerinde duran testiden su alarak su ve sulu dışkıdan oluşan bir birikintle onun ağzını burnunu yıkadı. Bir süre sonra birikinti kurudu ve kuruma oğlunun bedenine de yayıldı. Oğlu ada tavşanı kadar kaldı. Kürekle bir çukur açtı ve onu toprağa gömdü. O anda kocası tarladan geldi ve oğlunu hiçbir yerde bulamadığı için yeniden onu dövmeye başladı. Bu hep böyle olmuştu. Oğullarından biri öldüğünde gözü hiçbir şey görmez, kendisini eline ne geçerse onunla döverdi. Ve bir kız doğurduğunda da yine aynı şeyi yapardı. 10 erkek ve 6 kız doğurmuştu. Ancak hayatta kalan tek çocuğu Celal'di. Diğerleri küçük yaşta ölmüştü. Yaşam böyleydi işte. Bir çocuğun ne zaman öleceği hiç bilinemezdi. Kendisine dikilmiş bakan gözleri gördü ve yavaşça "Bir tek Celal sağ kaldı. Ama şimdi o da gitti ve geri dönmeyecek. Kafravi ve Nefisa da gitti. Ev bomboş ve Zeynep henüz küçük. Bense işe yaramayacak kadar yaşlıyım. Mandaya bakacak, hasadı yapacak kimse kalmadı," dedi. Kendisine bir solukta yanıt veren seslerden bir koro duydu. "Allah büyüktür Zakeya. Sana onu sağ salim geri göndermesi için Allah'a dua et." Zakeya onlara bakmadan yanıtladı. "Allah'a bize acıması için ne çok ibadet ettim, ne çok yakardım ama o beni hiç duymadı ve hiç yanıt vermedi." Ve sesler hep birden bağırıştı. "Aman Allah'ım, söyledikleri için onu bağışla, hepimizi bağışla. Yalnızca sen her şeye kadirsin. Sensiz hepimiz çaresiz ve güçsüzüz." Zakeya hala toprağın üzerinde aynı yerde çömelmiş oturuyordu. Gözlerini kapadı, yeniden açtı ve yine kapadı. Gözlerini kapayınca büyük kapıyı, kafesli pencereyi ve ardında dana paçası, başı ve kanlı işkembe dolu el arabasıyla adamı görüyordu. Adam kendisini ayağından, bacağından yakalamaya çalışıyor ve büyük bir bıçakla öldürmek istiyordu. O zaman dehşetle gözlerini açıyor ve üzerine eğilmiş yüzleri görüyordu. Yalnızca yeğeni Zeynep'i ve üzerinde bir teneke duran gaz ocağının önünde bacak bacak üzerine atmış oturan Om Saber'i seçebiliyordu. Ortalığa beyaz duman bulutları ve tütsü kokuları yayılıyor ve çevresindeki hayhuya anlayamadığı konuşmalara karışıyordu. Çevresine toplanmış erkek ve kadınların hareketlerini gözlüyor, ancak orada ne yaptıklarını anlayamıyordu. Bir grup kadın kaynayan tencerenin çevresinde oynuyordu. Davulların ritmine uyarak göğüslerini ve kalçalarını sallıyorlardı. Uzun, dağınık saçları savruluyordu. Ağızlarını alabildiğine açmış, ağır ağır bir şarkı yineliyorlardı. "Ey şeyh, ruhlar senin sözünü dinler. Hemen bu insandan kötü ruhu kov." Bazı erkekler de davul seslerine uyarak titriyor ve sallanıyordu. Başlarında uçları kuyruk gibi sırtlarına düşen beyaz sarıklar vardı. Om Saber erkek ve kadınların arasında gidip geliyordu. Bedenine siyah ipekten uzun bir şal, bir melaya dolamıştı. Ufak tefek ve cılızdı. Göğüsleri yamyaslıydı. Ama oynayanlar arasında dönüp dururken hızla salladığı kalçası kocamandı. Önden erkek, arkadansa kadın gibi görünüyordu. Hızlı, dinç hareketleri onu genç gösteriyordu. Oysa yüzü yaşlı ve kırış kırıştı. Hem erkeklerle hem kadınlarla oynuyordu. Yavaş yavaş dönerken bir yandan da kalçalarına vuruyordu. Gülüp oynarken bir anda yüzüne vurmaya ve yürek paralayıcı çığlıklar atmaya başlıyordu. Açık saçık fıkraları da Kur'an'dan ayetler okuduğu ya da ruhları çağırdığı sesle anlatırdı. Yaptıklarını kimse eleştirmezdi. Kafr elten halkı için o Daya Om Saber'di. Ne kadındı ne de erkek. Akrabası ve çoluğu çocuğu olmayan cinsiyetsiz bir varlıktı. Camiye yakın bir yerde dansöz Nafusa'nın yanındaki karanlık bir kerpiç kulübede otururdu. Onun köye nereden ve ne zaman geldiğini ve nerede doğduğunu kimse bilmezdi. Günün birinde ölüp gideceği de kimsenin aklına gelmezdi. Çünkü sabahtan akşama kadar koşturur, evden eve gider, kadınlara doğumda yardım eder, kızların klitorisini keser, kulaklarını deler, bir çocuğun doğumunun haftasında kulübeye tuz serper ve kadınları kocalarının ölümünün 40'ında teselli ederdi. İster kutlama, ister yas olsun, tüm törenlere katılırdı. Düğünlerde neşeli şarkılar söyler, kızların kadınların ayaklarına kına yakardı. Gerdek gecesi gelinin kızlık zarını parmağıyla yırtar, eğer bu daha önceden yırtılmışsa kızlık kanı için hazırlanmış beyaz mendili tavuk ya da tavşan kanını bulayarak işi örtbas ederdi. Ölümlerde ise acısı dinmek bilmezdi. Durmadan yüzüne vurur, acı acı bağırır ve ölen için ağıt yakardı. Ölen kadınsa cenazeyi yıkardı. Sürekli kadınların sorunlarını çözmeye çalışır, bir molukeya sapıyla düşük yaptırır, gerektiğinde yeni doğanı boğar ya da göbek kordonunu bağlamayarak onu kan kaybından ölüme terk ederdi. Kafr el-Ten sakinleri onu iyi tanırdı. Tüm evlerin ayrılmaz bir parçasıydı. Kimse onsuz edemezdi. Evlilikleri ayarlar, çöp çatanlık yapar, kızlara uygun kocalar ve erkeklere gelecekteki eşlerini bulur, ailelerin ve genç kadınların namusunu kurtarır, adlarını kötüye çıkaracak bir rezalete ya da felakete yol açacak veya eşler arasında ihanet olarak değerlendirilebilecek şeylerin örtbas edilmesine yardım ederdi. Hastaları halka özgü yöntemlerle tedavi eder, kötü ruhları kovmak için zara katılır, oynayıp şarkı söyler, hayvanları keserek kanlarını serper, tütsü yapar, insanların dünyalıklarını sakladıkları gizli köşeleri bulurdu. Ve tüm bunları yapmadığında ise başının üstünde kocaman bir sepetle ev ev dolaşarak mendil, tütsü, ciklet ve enfiye satar, iskambil ve kahve falı bakardı. Zakeya'nın yüzünden ter boşanıyordu. Yere uzanıp yatsa da, otursa da, ayakta da dursa fark etmiyordu. Uyuşturulmuş gibi bir durumdan öbürüne geçiyor ve kendisine ne olduğunu bir türlü anlayamıyordu. Çevresindeki insanlar titriyor, sallanıyor, yere düşüp yeniden kalkıyorlardı. Kanter içindeydiler. Kadınları göğüslerinin ve kalçalarının hareketinden ayırt ediyordu. Erkekleri ise yüzlerini çevreleyen uzun titreyen sakallarından. Hala tüm gözeneklerinden ter fışkırıyordu. Yüzünü sildiğinde eli kıpkırmızı kesiliyordu. Çünkü Omsaber üzerine sürekli kendi kestiği bir horozun kanını sepiyordu. Sonra adamlardan biri ellerini kana daldırdı. Zakeya bu ellerin galebeyasının yakasından içeri kaydığını ve göğüslerine kanı sürdüğünü hissetti. Ardından üzerine birçok el üşüştü. Tüm bedenini değiyor, onu çimdikleyip sıkıştırıyor ve üzerine kan sepiyorlardı. Kısa sürede sırılsıklam olmuştu. Bir ara ağır bir el bacaklarının arasına kaydı ve uyluklarını kanla ovdu. Böylesine sıkıca bastıran elin bir kadına mı yoksa erkeğe mi ait olduğunu bilemiyordu. Ellerini yüzüne kapadı. Çığlıklar atmaya başladı. Kendinden geçmiş gibiydi. İnsanlar çevresinde halka olmuş çılgınca bağırıyorlardı. Ey şeyh, ruhlar senin sözünü dinler. Hemen bu insandan kötü ruhu kov. Yakarışlar ve çığlıklar kulaklarında davul seslerine ve delice tepinişlere karışıyordu. Her şey birbirine girmiş gibiydi. Ter ve kan, kadınların yüzleriyle erkeklerinki, tüm farklar silinmişti. Artık Omsaber'i Şeyh Metvalli'den, Zeynep'i dansöz Nafusa'dan ayıramıyordu. Zeynep her zamankinden iri ve dolgun görünüyordu. Nafusa gibi süzülüyor, dönüyordu. Saçları çözülmüş, Nafusa'nın darmadağınık saçları gibi havada savruluyordu. Bunları ani bir baş hareketiyle dik göğüslerinin üzerine atıyor, sonra başını arkaya attığında saçları kıvrılan yuvarlak kalçalarına dökülüyordu. Galabeyası eteğinden beline kadar yırtılmıştı ve ayaklarını yere vurduğunda bacaklarının ve uyluklarının pürüzsüz cildi görünüyordu. Kumaş giderek daha da ayrılıyor ve yırtık büyüyordu. Artık çıplak göğüsleri, dolgun karnının yuvarlak hatları, çılgınca titreyen eti görünüyordu. Çevresindeki bedenler sallanıyor, yalpalıyor, yere düşüp yeniden kalkıyordu. Erkekler ve kadınlar hiç durmaksızın dönen bir halka oluşturmuşlardı. Ortalarında Nafusa ve Şeyh Metvalli oynuyordu. Metvalli'nin elleri, dizleri ve ayakları kadının uyluklarına, karnını göğüslerine değiyordu. Nafusa uzun saçlarını yolarak bas bas bağırıyordu. Ey şeyh, ruhlar senin sözünü dinler. Hemen bu insandan kötü ruhu kov. Şeyh Metvalli ve diğerleri ona katılıyor ve olağanca güçleriyle bağırıyorlardı. Şimdi Zakeya'nın bedeni kendi başına hareket ediyordu. Kendi yasalarına uyar gibiydi. Kadın ayaklarının oynayanlara doğru gittiğini, bedeninin aralarına karışıp diğerleri gibi sallanmaya ve yalpalanmaya başladığını gördü. Saçlarını tutan bağ çözüldü ve saçları kara bir bulut gibi yüzüne indi. Bir el göğsüne yapıştı. Parmaklar etine saplandı ve yılan ısırığından daha şiddetli bir acıyla sarsıldı. Bir çığlık attı, ağzı açıktı, haykırıyor, ciyak ciyak bağırıyordu. Bu onun ta doğduğu ve babasının istediği oğlu doğuramadığı için annesinin kafasına vurduğu günden beri tüm yaşamı boyunca bastırdığı acının tiz feryadıydı. Bu feryat yaşamının çok gerilerde kalmış sayısız üzüntülü anından doğmuştu. Eşeğin peşi sıra koştururken kızgın toprakta tabanlarının kavruluşu, köylülerin ekmeklerine katık ettikleri hıyar turşusu ve yeşil biberi ilk kez yediğinde midesinin alev alev yanışı. Om Saber'in bacaklarını ayırarak jiletle küçücük bir et parçası kesişi. Göğüsleri büyüdüğünde erkeklerin kendilerini engelleyecek kimse olmayınca çimdikleyişleri. Kocası Abdelmoneim'in kendisini sopayla dövüşü ve ardından tüm ağırlığıyla üzerine çöküşü. Ona kanlar içinde kalarak doğurduğu çocuklar ve bunları birbiri ardından toprağa vermek zorunda kalışı. Celal'in üniformasını giyişi ve bir daha geri dönmeyişi. Nefisa'nın gidişi ve çocukların hep bir ağızdan Nefisa ve Elvao diye bağırışları. Arabanın adamlar ve köpekle kentten gelişi ve Kafravi'yi alıp gidişi. Feryadı bunların ve daha unutamadığı pek çok anın ürünüydü. Bu feryat yaşam kadar eski, günün ve gecenin bitip tükenmez saatleri kadar uzundu. Ve Zakeya var gücüyle saçlarını çekiştirirken galabeyasını yırtıp tırnaklarını parçalamak istercesine etine saplarken hala sürüyordu. Om Saber başına ve bedenine kesilmiş horozun kanını serperken de feryat kesilmemişti. "Haykırmalısın Zakeya!" diye bağırdı Om Saber. "Şeytanı bedeninden kovmalısın. Haykırabildiğin kadar haykır." Şimdi hepsi tiz çığlıklar atıyorlardı. Zakeya ve Om Saber, Nafusa ve Zeynep, Şeyh Metvalli ve Kafr Elten'in orada bulunan tüm erkek ve kadınları. Hepsi de yaşam kadar eski, doğumlarıyla başlamış ve dövüldüklerinde tabanları ve mideleri yandığında, ağızlarına safranın acılığı geldiğinde ve ölüm ellerinden çocuklarını birbiri ardından çekip aldığında sürmüş olan feryada katılıyordu. 8. ayrımın sonu, sayfa 86.